أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ تَبَعَ الْهَوَى 21. sözün 2. makamı. Kalbin 5 yarasına 5 merhemi tazammun eder.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاتِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي اَنْ يَهْدُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey maraz-ı vesvese ile müptela! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesiresinden kesirül vuku olan yalnız beş veçhini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder, tanımazsan gelir, tanısan gider. Çok enteresan bir bahis. Hakikaten bir dert, bir yara, bir problem, bir sıkıntı. Ama bunun da bize arız olmasının çeşitli hikmetleri var, ilahi hikmetleri var, gayeleri var. Elbette her varlık vesvesini yaptığı gibi vesvese de gelip vesvesini yapıyor. Ama vesveseye mağlup olduğumuz zaman, işte asıl o zaman sıkıntısını çekiyoruz. O zaman zararlı olur. Ama biz bundan istifade etmeyi bilirsek, vesvese bizi alay iyiliğine çıkarabilecek özelliğe de sahip. Malumunuz Cenab-ı Hak insanların terakkisi için, insanların tealisi için, insanların inkişafı için çeşitli vesileler halk etmiş. Bir imtihan zembereği halk etmiş Cenab-ı Hak. İmtihan ortamı. Bu imtihan ve terakki zembereğinin de sanki başında şeytan geliyor. Şeytan insanlara musallat olmazsa insanlar makamı sabit kalırdı melekler gibi. İnsan gibi bir varlığın yaratılması için de hikmeten bir sebep kalmazdı. Ama madem ki insana ihtiyaç var şu kainat içerisinde, bu bir olgudur. Şu insanın terakkisi de esastır. Tedennisi de mümkündür. Yani alçak bir seviyeye düşmesi de mümkündür. Öyleyse bunu sağlayacak bir terakki zembereğine ihtiyaç var. Ona da biz şeytan diyoruz. Şeytan bizim içimize girmek ve bizi tasarruf etmek için uğraşır. Su uyur, düşman uyumaz kaidesi şeytan için söylenmiş olursa tam %100 doğrudur. Çünkü şeytanın uyuması yoktur. Biz uyuduktan sonra bile bizimle uğraşmaya devam ediyor. Enteresan. Böyle bir düşmanla karşı karşıyayız. Ve bu düşmanımız bizden her zaman istifade etmek, bizden bir şeyler koparmak, bize bir şeyler, menfi şeyler enjekte etmek için uğraşır. Şeytanın bizimle düşmanlığı ezelidir arkadaşlar. Şeytanın bizimle düşmanlığı ezelidir. Ezeliye derken zaman kavramı içerisinde düşünmeyelim. İnsanlığın varoluşuyla başlayan bir düşmanlık sürecimiz var şeytanla. Şeytan daha insanoğlu yaratılmadan cin taifesinden olan, bazıları melek diyor, melek değildir. Bunu peşinden söyleyelim. Meleklerin Allah'a isyan etme özelliği yoktur. Böyle bir sıfatla mevsup değiller. Böyle bir sıfatı Allah meleklere vermemiş. Bel ibadu mukramun sırrına masardılar. Yani devamlı Allah'ın mükerrem ve abid kulları içerisinde olan varlıklardır. İsyan etme özellikleri yoktur meleklerin. Ama şeytan cinlerdendir. Ve cinlerin insanlar gibi isyan etme ve kulluk yapma özelliklerine sahiptiler. Şeytan Cenab-ı Hakk'a isyan etme yolunu seçmiş ve o yolda yürümüş. İnsanoğlu daha yaratılmadan mahlukat içerisinde bir makama sahip olan ve küre-i arzda secde etmedik bir yer bırakmayan bir özelliğe sahipti. Alim, abid bir kişiliği var. Fakat bir imtihan vardı, o imtihanı geçemedi. Cenab-ı Hak Hazreti Adem babamızı yaratıp ona ruh üfledikten sonra meleklere ve melekler içerisinde bulunan şeytana sesleniyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayetlerde var. Ey melekler, Adem'e secde edin diye emrettik diyor Cenab-ı Hak. Meleklerin tamamı Adem'e secde eder fakat iblis müstesna. Bu ayet-i kerimeden yola çıkarak bazıları iblisin meleklerden olduğuna kanaat getirirlerse de başka ayet-i kerimeleri bununla beraber değerlendirdiğimizde, beraber ayet-i kerimelere baktığımızda şeytanın meleklerden değil cinlerden olduğu. Çünkü Cenab-ı Hak şeytana hikmet lisanına sesleniyor. Yine ayet-i kerimede var. Ey iblis, sana Adem'e secde etmekten uzak dur diyen ne oldu? Seni uzaklaştıran sır nedir diye Cenab-ı Hak iblise, şeytana sorduğunda cevap şu. Ya Rabbi, ben ondan daha faziletliyim. Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten, onu ise topraktan yarattın diye cevap veriyor. Dolayısıyla ateşten yaratılmayı topraktan yaratılmaktan daha üstün görüp ona binaen ben secde etmedim diye mukabelede bulunuyor. Fakat mesele maddenin üstünlüğü değildir. Mesele Allah'ın emrine karşı gelmek ya da Allah'ın emrini uygulamak meselesidir. Cenab-ı Hak bir mahluka başka bir mahluk için buna secde et diye emrediyorsa o madde planında değerlendirilmez. Bu şeytani bir düşüncedir, şeytani bir histir. Burada Ya Rabbi sen emrettiysen ben bu secdeyi yaparım demesi icap ediyordu. Ki meleklerin aslı nurdur. Melekler nurdan yaratıldığı halde Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı ne yapıyorlar? Mukabelede bulunuyorlar. Olumlu bir cevap verip secde yapıyorlar. Secde konusu ayrı bir derste işlenecek bir konudur ama şunu söyleyelim. Buradaki secde bizim Allah'a yaptığımız secde cinsinden değildir. Allah'a itaatin bir simgesidir. Biz Kabe'ye dönüp ibadet yapıyorsak, namaz kılıyorsak Kabe'nin taşlarına yapmıyoruz. Allah emrettiği için Allah'ın emrettiği bir yöne, Allah'ın emrettiği bir veçhe dönüp ibadet etmemiz Allah'ın veçhine dönmek anlamına gelir malumunuz. Dolayısıyla arkadaşlar, peşimizde bir şeytan var, bir iblis var ve müthiş kabiliyet sahibi bir varlık. İnsanlık tarihi 7000 sene olarak kabul edilirse ki hadis-i şerifte insanlar, Adem oğulları 7000 yıl yaşayacak diye bazı hadislerde var. Barla layıkasında da üstadımız ifade ediyor. 7000 yıllık bir tecrübeye sahip şeytan. 7000 yıllık bir tecrübeye sahip. Ve işin garibini söyleyeyim. İlk işe başlarken çıraklık döneminde Hazreti Adem babamızı cennetten çıkarmayı başarmış bir düşman. Cenab-ı Hakk'a diyor, Cenab-ı Hak onu yüksek makamdan düşürünce, indirince, çekil oradan diye Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetin ifadesiyle diyor ki, ya Rabbi diyor, sen bana mühlet ver kıyamete kadar. Ben beni kendileri için lanetlediğin bu insanları senden uzaklaştıracağım. Sana isyan ettirteceğim. Atlarından gireceğim, kanlarına gireceğim, damarlarında dolaşacağım. Onlarla istediğim gibi oynayacağım ve sana isyan ettireceğim. Cenab-ı Hak da sana mühlet verilenlerdensin diye mukabelede bulunuyor ve kıyamete kadar şeytana, iblise mühlet veriliyor. Şimdi burada mesele şu. Biz insanız. Ve Cenab-ı Hakk'ın kainatta en sevgili varlıklarız. Bunun içerisinde de delil olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gösteriyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün mahlukatın en üstün olması ve insan olması hasebiyle diyoruz ki insan kainattan maksut ve matlub bir varlıktır. Bunların içerisinde de en mükemmelleri müminler, en mükemmelleri kamil iman sahipleri, en mükemmelleri evliyalar, en mükemmelleri enbiyalar ve bunların içerisinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Yani kainatta yaratılan bütün varlıkların en üstünü insandır. Fakat insanın da çeşitli zaafları var maalesef. Allah hepimizi muhafaza etsin. Hepimizde zaaflar olabilir. Kabirden evvel inşallah Cenab-ı Hak nasip eder, tövbe eder, istiğfar eder ve Allah'ın istediği dairede yürürsek Cenab-ı Hak inşallah bizi affedeceğini de Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruyor. La taknatu min rahmetillah diye buyuruyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diye Cenab-ı Hak bize ümit veriyor, ümit var olmamızı emrediyor, istiyor. İnsanın kalbi bir kale gibidir arkadaşlar. İnsanın kalbi bir kale gibidir ve şeytan bu kaleyi fethetmek için uğraşıyor. İçeride de kendisine çok ciddi manada yardım edecek, adeta kapıları açacak bir düşman da Cenab-ı Hak yardımcı olarak vermiş. Buna da nefis diyoruz, nefsi emmare diyoruz ve maalesef en zararlı düşmanımız da içimizdeki nefsimizdir. Anadolu'da özellikle Erzurum'da bir tabir var. Hırsız evden olunca öküz bacadan çıkar diye bir tabir var. Hırsız evde mi, evin içinde mi? Evet. O zaman öküz bacadan da çıkabilir. Eğer şeytan dış alemde kalıp içimize giremeyecek bir şekilde olmuş olsaydı bizi fethetmesi mümkün değildi. İşte melekler örnek. Ama ona yardımcı olan nefsi de Cenab-ı Hak halk etmiş. O da bizim içimizde. Oradan emir veriyor. Nefis de içimizde bizim içimizi karıştırmak için şeytandan aldığı emirler doğrultusunda çalışıyor. Ve biz bu iki düşman içerisinde kıvranıp yolumuza devam ediyoruz. Cenab-ı Hak onların esaretinden bizi muhafaza eylesin. Bazı insanlar biz hür olduk diyorlar. Hürriyete kavuştuk diyorlar. İşte hürriyetin ilanında. Üstadımız şöyle bir ifade kullanıyor. İnsanlar hür oldular fakat yine Abdullah'dılar diyor. Yani biz ne kadar hürriyete kavuşsak da, insanlar nezdinde hür olsak da bizim bir özelliğimiz var. Biz Abdullah'ız. Yani Allah'ın kullarıyız. Başka bir yerde de bazı insanlar biz hürüz, kimseye tabi olmak zorunda değiliz diyor. Ama nefsin istibdadı rezilesi altına giriyorlar. Bakın. Demek ki insanda hürriyet gen olarak mümkün değildir. Yani illa bir şeye tabi olacak. Ya nefsi emmareye ya da Cenab-ı Hakk'a. Ya şeytana ya maneviyata. Dolayısıyla seçimimizi iyi yapmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Şimdi konumuza tekrar başlıyoruz. Konumuz vesvese. Birkaç ders içerisinde inşallah vesveseyi işleyeceğiz. Ve vesvese şu anda çoğu insanın, çoğu müminin alemini ciddi manada meşgul eden bir konu. 21. sözün 2. makamı, kalbin 5 yarasına 5 merhemi tazammun eder, içerir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, أعوذ بك من همزات الشياطين ve auzu bike rabbi eyyahdurun. Sadakallahu azim. Müminin suresinde geçiyor. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da ey Rabbim sana sığınırım. Hem vesveselerinden hem yanımda bulunmalarından. Vesvese nedir arkadaşlar? Vesvese şu: aslı, esası, astarı olmayan kuruntular, vehmi şeyler, hakikatsız şeyler, şeytanın kalbimize ilka ettiği, kalbimize üfürdüğü üfürük nevinden şeyler. Aslı var mı? Hayır. Esası var mı? Hayır. Astarı var mı? Hayır. Vehmi şeyler. Ama şeytan onlarla çoğu müminin ayağını maalesef kaydırabiliyor. Ey maraz-ı vesveseyle müptela, ey vesvese hastalığıyla müptela, biliyor musun vesvesen neye benzer? Sen biliyor musun vesvese neye benzer? Hemen söylüyor: musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Bazen olur, birisinin başına bir sıkıntı geliyor. Eğer dese ki yahu peygamberimiz şu sıkıntının 1000 katını çekmiş, evliyalar şu kadarını çekmiş, başka insanlar bunun ağlasını çekmiş, bu onların yanında musibet değildir dese, bir anda bakıyorsunuz ki sabun köpüğü gibi ne yapar? Biter. Ama of of ile üflerse ve onu büyütmeye çalışırsa, öyle bir büyür ki o adamı ne yapar? Allah muhafaza, perişan etmeye yetebilir. İşte vesvese de böyle. Musibete benziyor. Ehemmiyet verdikçe şişiyor. Ehemmiyet vermezseniz sönüyor. Arılara benziyor. Bazen bakıyorsunuz ki arılara ilişiyorsunuz, arılar da sizi kovalamaya başlar. Lakayt duruyorsunuz, ehemmiyet vermiyorsunuz, arılar da sizi bırakıp yollarına devam ediyorlar. Çokça yaşanmış değil mi? Balona benziyor, şişirdikçe büyür, ama küçük bir iğneyle onu ne yapabiliyorsunuz? Patlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla bazen olur, bir musibet başımıza gelir. O bu musibeti büyük görsek büyüyor, küçük görsek küçülüyor. Vesveseyi büyütsek büyür, ehemmiyet vermezsek söner ve biter. Bu manada gördüğümüz vakit bakıyorsunuz ki vesvese sabun köpüğü gibi bitmeye, sönmeye başlıyor. Ve arkadaşlar size söyleyeyim, aslını bilmediğimiz için, esasını, kaynağını bilmediğimiz için vesveseye çoğu kez mağlup kalıyoruz. Namazı terk edenlerden mi dersiniz? Abdest almayı artık ben bırakıyorum diyenlerden mi dersiniz? Guslü terk edenlerden mi dersiniz? Bu Rahmani değil belli canım. Namaza karşı olan, namazı sevmeyen, abdestten hoşlanmayan birisinin bir oyunudur bu yani. Dolayısıyla bizim ona kulak asmamız, kulak vermemiz bizim zararımıza. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Bazı arkadaşlarımızı ben gördüm, 8 defa 10 defa abdest alıyor, çıkıyor, abdestin olmadığı diye bir vesveseyle tekrar içeriye hurra, tekrar abdest almaya gidiyor. Bir kardeş vardı, enteresan, doktor ama hasta. Abdest alıyor, geliyor, niyet ediyor, namaza duracak, tekrar selam verip koşuyor abdest diye. Abi diyor, ben diyor öyle bir hale geldim ki diyor, 10 defa abdest alıyorum, olmayınca başlıyorum duvarları yumruklamaya. Ya affedersiniz, gusül abdesti almak için giriyor, abdestini alıyor, çıkıyor, senin vücudunda kuru bir yer kaldı diye bir vesvese veriyor şeytan, oynuyor resmen. Tekrar giriyor gusül abdesti tekrar. 8, 10, 15 defa hem israftır, hem kendisini perişan ediyor. Ya en son bazıları zıvanadan çıkıyor ya. İtikatla alakalı gelen vesveseler var. Bunların hepsini okuyacağız. Bunların hepsini inşallah analizini yapacağız. Bunları kendi alemimize bitireceğiz. İleride bir ifade geçecek. İlim onu tard eder, kovar. Cehil onu davet eder, çağırır. Cehalet oldu mu yerleşiyor içimizde. İlim oldu mu elhamdülillah bizi bünyemizi terk edip gidiyor. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan, korksan ağırlaşır, hasta eder. Biliyorsunuz psikologlara giden nice insanlar var. Bunlar. Havf etmezsen, korkmazsan hafif olur, mahfi kalır, gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilmezsen, kaynağını bilmezsen, kimden geldiğini bilmezsen geliyor, yerleşiyor. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Ben seni tanıdım. Sen şeytanın bana attığı bir vesvesesin. Aslı esası olmayan kuruntudan ibaretsin deyip onu tanıdığımızı ifade ettiğimiz an vesvese bırakıp gidiyor. Öyleyse şu musibetli vesvesenin, şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesiresinden, çok kısımlarından, kesirül vuku, çokça meydana gelen, vuku bulan yalnız beş veçhini beyan edeceğim. Vesvesenin en meşhurları bunlar. Çokça vuku buluyor, çokça meydana geliyor, ayrı ayrı vecihlerden vesvese bize arız oluyor. Ama en fazla bize zarar veren ve vuku bulan beş tane vesvese çeşidi var. Belki sana ve bana şifa olur inşallah. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, cehalet onu davet eder, ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Rahmetli Zübeyir abimiz, rahmet duasıyla analım inşallah. Allah rahmet eylesin. Bir gün bir derste vesvese dersini okuyor. Vesvese dersini okuduktan sonra, bitirdikten sonra birisi elini kaldırıyor. Hocam diyor, bu dersi tekrar rica etsem okur musunuz? Hay hay. Tekrar ders okunuyor. Adam diyor ki Allah sizden ebeden razı olsun diyor. Ben diyor medreseden diplomamı almışım, mezun olmuşum. Ve şu kadar yıldır ben medreselerde ders vermiş bir adamım. Ama 15 senedir namazı, niyazı, ibadeti bırakmış bir adam. Niye? Ben hem Allah'ın huzurunda duruyorum, hem de Allah'a kendi içimden pis sözler söylüyorum. Küfrediyorum diyor. O zaman ben hem Allah'ın huzurunda durup hem de küfretmem birbirine zıttır diye en iyisi mi? Allah'ın huzurunu terk edeyim. 15 senedir namazı, ibadeti, niyazı bırakmış ya. Ama diyor bu ders bana şifa oldu. Bu ders beni iyileştirdi. Allah Bediüzzaman'dan da sizden de razı olsun diyor. Ya. İnşallah. Cenab-ı Hak bizim hastalıklarımızı da böyle tedavi etmeyi nasip eylesin inşallah. Tekrar okuyayım burayı. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Diyeceksiniz ki bu adam alim, cahil değil. Fakat bir insan çok şeyden alim olabilir. Namazla alakalı ilmi hali bir soru sorun hepimizden iyi bilir mesela. Oruçla alakalı bir ilmi hali soru sorun çok çok daha iyi bilir. Ama şu vesvesenin esasını bilmek, onunla alakalı ilmi tahsil etmek ayrı bir şeydir arkadaşlar. Buna hususi bir ilim lazım. Bu ilmi elde ettiniz mi işte o ilimdir. Belki onun kadar ilmi hali olarak bilmeyebilirsiniz. Belki Kur'an'ın derinliğine onun kadar belki vakıf değilsiniz. Ama şu meselenin künhüne ulaştınız mı? İlmini aldınız mı? O zaman siz bu meseleyi biliyorsunuz. Başkası bilmiyordur demektir. Mesele bu. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Bir misal daha vereyim. Bir gün biz bu dersi bir yerde okuyorduk. Erzurumlu çok büyük bir alim, Molla Muhammed isminde birisi, Bursa'da oturuyor. O da derste oturdu. Ben rica ettim, hocam siz ders okuyun. Hayır dedi. Bediüzzaman yanında ancak talebe olurum. Ben dinlerim dedi. Eyvallah. Arkadaşlar vesvese konusunu istedi. Biz de vesvese konusunu işledik. Dedi hocam bir şey anlatabilir miyim dersten sonra? Olur dedim. Bizim dedi medresede daha çocuktuk. Bir hocamız vardı. Ama dedi abdest hususunda bir vesveseye yakalanmıştı. Öyle bir olmuştu ki abdesti kaç defa alıyor, hala abdestim olmadı diye tekrar abdest alıyor. Vücudu dedi mosmor olmuştu böyle. Vücudu. En son talebelerinden birisi dedi ki hocam ver istersen elini ayaklarını öpeyim ama bugün sen benim talebem ol, ben de senin hocan olayım. Bu resmen ilhamdır yani, başka bir şey değil. Yani onu o çocuğa söyleten, o talebeye söyleten emin olun kendi kabiliyeti, istidadı, ilmi değildir. İlhamdır yani. O da demiş ki nasıl oğlum demiş. Seyda demiş sen fazla karışma. Ben nasıl ki küçük bir çocuğa abdest aldırıyorum, öğretiyorum. Sen de bugün o küçük çocuk ol, ben de senin hocan olayım. Fesubhanallah. O da olur demiş. Demiş ki hocam. Musluğu aç, musluğu açmış. Çocuğa öğretiyoruz ya. Ellerini yıka. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Tamam mı? Tamam. Hocam demiş. Sana gösterdiğim gibi yap. Fazlasını kendinden bekleme. Günahı vallahi de billahi de huzur-u ilahide ben yükleneceğim varsa. Abi diyor o anda o adamın vesvesesi bitti. Bir anda vesvese bitti ya. Yıllarca vesveseden çeken adam küçük bir çocuğun irşadıyla vesveseden kurtuluyor. Şimdi ilme mi vereceksiniz bunu? İlme değil ki. Biliyor ki bu mesele şeytandandır. Şeytan da resmen oyun oynuyor. Bazen farklı alanlarda derin ilme sahip olan birisi bu noktada zayıf olabilir. Onun için biz çok şükredelim. Cenab-ı Hak bizi böyle bir dersle tanıştırmış. Bu Allah'ın bize bahşettiği büyük bir nimettir. Bir ihsandır, bir ikramdır. İstifade etmeyi bilelim inşallah. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Dedik ya 7000 yıllık tecrübeye sahip şeytan. Şeytan geliyor. Dış alemden kalbimize şüphe atıyor. Neyle alakalı? Mukaddesatla alakalı. Allah'ın varlığı ve birliğiyle alakalı. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olup olmamasıyla alakalı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hak peygamber olup olmadığıyla alakalı şüphe atıyor. Eğer kalp kabul etmezse, kalp sağlamsa, kalp la yetezelzel ise hemen alan değiştiriyor, rol değiştiriyor, şüpheden şetme dönüyor. Şetim kötü söz demektir. Bizim Türkçe'de kullandığımız küfür, sövme dediğimiz kelimenin tam karşılığı olarak o manada diyebiliriz. Şeytan başlıyor dış alemden kalbimize pis sözler serdetmeye arkadaşlar. Kötü sözler söylemeye. Ama kimin hakkında? Mukaddes zatlar hakkında. Kabe hakkında mesela. Allah hakkında. Allah muhafaza. Cennetle, cehennemle alakalı. Kur'an'la alakalı pis sözler. Eğer kabul etmezse kalp, şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer, pis sözlere benzer, bazı pis hatıraları ve münafi edep, edebe zıt olan çirkin halleri tasvir eder. Hayali çalıştırıyor, kalbi çalıştırıyor, ruha bir şeyler üfürüyor ve o insanı alt etmek için elindeki bütün sermayeyi kullanmaya başlıyor şeytan. kalbe eyvah dedirtir. Şimdi bakın, hem Allah'ın huzurundasınız, Allah'ın huzurundasınız, hem Allah'tan bir şeyler istiyorsunuz, hem Allah'a sırf ibadet ettiğini ifade ediyorsunuz, ettiğinizi, bir taraftan da kalbinizden yükselen sesler var. Kime? O yardım dilediğiniz Allah'a. Müthiş bir şey ya. Şeytan sizi öyle bir yerde yakalıyor ki. Ya. Kalbe eyvah dedirtir. Eyvah. Allah'ın huzurunda Allah'a pis söz söylemek haşa. Kötü söz sarf etmek haşa. Kalbe eyvah dedirtir. Ye'se düşürtür. Yani ümitsizliğe düşürtürür. Madem ki Allah'ın huzurunda durup Allah'a kötü sözler söyleyeceksem, öyleyse hiç o makama, o huzura gitmeyeyim diye sizi huzurdan kaçırmaya çalışıyor. Amacı da bu zaten. Allah razı olsun. Bu şöyle bir kapıya eğer vesile olursa kurtulmamız kolay. Ben oyun yerine gittiğim vakit vesvese gelmiyorsa, kumar oynadığım vakit vesvese gelmiyorsa, kötü işler yaptığım vakit vesvese gelmiyorsa, değil mi? Bu sözler gelmiyorsa. Namaza, ibadete başladığım vakit bu sözler geliyorsa, belli ki bu sözlerin sahibi o kötü şeylerden hoşlanan ve güzel şeylerden, ibadetlerden hoşlanmayan şeytandır. Ey şeytan, ben seni keşfettim dememiz gerekiyor. İşte bunu diyemiyoruz. Ve bu ders bunu dedirtecek özelliklere sahip bir ders. Bize düşmanımızı hemen ne yapıyor? Tarif ediyor. Düşmanın budur. Bu düşmanı sen keşfet diyor. Kalbe eyvah dedirtir, ye'se düşürtürür. Vesveseli adam zanneder ki, özellikle hassas insanlar zanneder ki, kalbi Rabbine karşı su-i edepte bulunuyor. Edepsizlikte bulunuyor. Vesveseli adam zanneder ki, benim kalbim Rabbime karşı edepsizlikte bulunuyor. Hem Allah'ın huzurunda dur, hem sırf ona ibadet ettiğini ilan et, hem ondan bir şeyler iste, ihtiyacını karşılaması için Allah'tan bir şeyler iste, hem de Allah'a kötü sözler söyle diye insan bakıyorsunuz ki ikilemde kalıyor. Rabbine karşı su-i edepte bulunuyor, müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Yani bir çarpıntı hissetme başlıyor. Kalbi allak bullak oluyor. Şimdi düşünün ki biz bir mümin olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kötü sözler söyleyeceğiz. Olur mu öyle bir şey? Hayalimizden bile geçmez. Ama söylüyoruz güya. İşte burada arkadaşlar vesvese ilmi devreye giriyor. Vesvese ilmi. Bunu bilmeyen insan da devam ediyor. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar. Madem ki namazın dışında bunlar hasıl olmuyor, namazda bunlar arız oluyor bana, öyleyse Allah'ın huzurundan kaçayım, ibadetten uzaklaşayım, ta ki bu hastalıktan da kurtulayım. Çözüm mü? Çözüm değil. Gaflete dalmak ister. Huzurdan kaçıyor, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Şimdi doktora gittik arkadaşlar. Doktor bizi bir güzel muayene etti. Dedi ki arkadaşım, senin şu hastalığın var. Hemen doktorun gözlerine bakıyoruz. Acaba doktor bu hastalığın tedavisiyle alakalı ne diyecek diye. Evet doktor bey, bunun çözümü ne? Vallahi daha tıp bugüne bu alana ulaşamamış derse, hastalığımız bir anda bakıyorsunuz ki iki katına çıkıyor, değil mi? Hemen tansiyonumuz yüksekse biraz daha yükselmeye başlıyor. Şekerimiz bir anda yükselmeye başlıyor eğer çaresi yoksa. Ama doktor sizi muayene eder ve muayene ettikten sonra gözlerine bakıyorsunuz, merak etme dedi mi, bir anda hastalığın yarısı otomatikman ne yapıyor? Gidiyor arkadaşlar. Maddi hastalıklarda böyle olduğu gibi manevi hastalıklarda da durum aynıdır. Biz hastayız. Ruh olarak, kalp olarak, hissiyat olarak rahatsız ve hasta özelliklerdeyiz. Ve biz geldik bir manevi hekime, kapısını çaldık, durumumuzu arz ettik. Dedi ki senin bu hastalığın var. Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme. Korkma, telaş gösterme. Senin bu hastalığın tedavisi bende mevcut. Bende derken Kur'an-ı Kerim'in eczahane-i kübrasından ilaçları mevcut. Ben de buldum, sana arz ederim. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatı var. İrade sıfatı, kelam sıfatı. İrade sıfatından kainatı halk etmiş Allah. Kelam sıfatından Kur'an-ı Kerim'i arz etmiş Allah. İki kitap var. Birisi kainat kitabı, birisi Kur'an-ı Kerim'in kitabı. Birisi irade sıfatından, birisi kelam sıfatından. İkisi kitap olduğu gibi ikisi eczahanedir. Birisi maddi dertlerin dermanı hükmündedir. Büyük bir eczahane. Allah dermansız dert vermemiştir. Hangi dert varsa dermanı mevcuttur. Arayınız, bulunuz diyor Cenab-ı Hak. Artık burada hekimler, burada doktorlar, burada ilgililer araştırma yapıp hastalıklara tedavi bulmaya çalışıyor. Doğru mu? Aynı şekilde ruhumuzun da hastalıkları, problemleri, sıkıntıları var. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak manevi bir eczahane bulundurmuş. Ey insanlar, bütün ruhi problemlerinizi, kalbi sıkıntılarınızı, nefsinize ait sıkıntı ve problemlerinizi Kur'an-ı Kerim'in eczahanesinden halledebilirsiniz. Nasıl ki maddi hastalıkların tedavisini uzman doktorlardan bulmaya çalışıyorsunuz, kendiniz ona ehil değilsiniz bulmaya, manevi hastalıklarınız için de uzmanlara gidiniz, kapılarını çalınız, size ilaçları onlar çok güzel bir şekilde sunabilirler. Biz de geldik manevi bir hekim hükmünde ve çoğu alimin ittifakıyla asrın mücedidi olan Bediüzzaman Hazretlerinin kapısını çaldık. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Hastalığımız bu. Allah'ın huzurundayken bizim kalbimizden pis sözler, kötü sözler arız oluyor. Kötü sözler çıkıyor. Bundan dolayı huzurdan, ibadetlerden kaçmak istiyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Evet. Bak, ey biçare, çaresiz, vesveseli adam. Telaş etme. Hastanın yarısı gidiyor. Telaş etme. İlacı mevcut. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şetim ise hükümdür. Şimdi bakın. Şetim dediğimiz kötü sözler, pis sözler. Küfretmek yani Türkçe tabiriyle. Küfretmek. Bir insana. Şimdi bir insan içinden birisine karşı kötü bir his beslese onu şeriat mesul eder mi? Kötü bir his. Hayır. Mesela ben filan adamı öldürseydim iyi olurdu. Seni kimse içeri tıkmaz değil mi? Ama öldürdün mü hükümdür. Doğru mu? Şimdi. Burada üstadımız diyor ki, kardeşim niye korkuyorsun? Senin korktuğun şey şetim değildir. Yani ağzından çıkmış kötü sözler değildir. Hayaline gelmiş kötü sözlerdir. Mantıkça tahayyül hüküm değildir. İnsanı mesul etmez. Mesela bir insan tahayyül etse ki, hayal etse ki benim şu anda cebimde 500 lira var. Olur mu? Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Ben şu anda Kabe'nin karşısında zemzem içiyorum. İçer mi? Bir insan aç, hayal ediyor ben şu anda lokantadayım. ve pilav yiyorum. Böyle bir hayal pilavı insanın midesini doldurur mu? Acıkmasını giderir mi? Gidermez. İşte mantıkça tahayyül, hayal etmek hüküm değildir. Ama şetim, ağzından çıkan söz hükümdür. Bir misal vereyim. Aramızda fıkıh bilen hocalarımız var. Bir insanın vücudunda, damarlarında bulunan yaklaşık 5-5,5 kiloluk kan içinde bulunduğu müddetçe abdestini bozar mı? Ama dışarıya 1 gram çıksa? Bakın şimdi. İçeride 5,5 litrelik kiloluk kan içinde bulunduğu müddetçe abdest bozmuyor, seni mesul etmiyor, hüküm vermiyor. Ama dışarıya 1 gram çıktı mı abdest bozulur. Hükümdür çünkü. Doğru mu? Dolayısıyla bizim hayalimizden geçen şeyler tahayyüldür. Şetm ise, sövmek ve küfretmek ise hükümdür. Bunlar insanı mesul eder. Peki sen ağzından mı kötü sözler söyledin o mukaddes zatlara? Hayır. Dilinden döküldü mü? Hayır. O zaman tahayyül seni mesul etmez.
Değiliz.
Şimdi bakın bunu öğreniyoruz. Telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Buradaki belki ihtimal ifade eden belki değildir. Kesinlikle ve kesinlikle. Osmanlıca'da ecdadımızın kullandığı bir ifade bu. Belki tahayyüldür. Kesinlikle. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi, yani şetmi, sövmeyi, küfretmeyi hayal etmek dahi sövmek değildir, hükümsüzdür. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir, şetm ise hükümdür. Ağzından çıktı pis bir söz, kötü bir söz, karşıdaki adam onda ne yapar? İncinir. Kurşunundan, silahından bir kurşun çıktı, karşıdaki adam ölür. Ama hayalen, hayali bir silahtan çıkan hayali bir kurşun karşıdaki adamı öldürmez. Öğrendik mi bunu? Öğrendik. İkinci hükme geçiyoruz. Hem bununla beraber durmuyor burada. Çünkü birkaç yönden meseleyi analiz edecek ki, değil mi? Yarım doktor ne yapıyor? İnsanı candan ediyor, değil mi? Ben işletmeciyim, gıybet olmaz. Yarım işletmeci ne yapar? Adamın ekonomisini bitirir, değil mi? Yarım hoca da ne yapar? Allah muhafaza. Ya arkadaşlar, Cenab-ı Hak bizi muhakkik alimlerimizden uzak eylemesin. Kur'an-ı Kerim'in musluğundan hakkıyla istifade eden insanlarla tanıştırsın. Bunlar çok mühim arkadaşlar. Tarihte çok insanlar kaybetmiş. Çok böyle muhakkik ve müdakik olmayan, nefsinin zebunu hükmünde olan ama ismi de alim olan insanlar etrafına takılmış, Allah muhafaza, şeytanın rehberliğinde yanlışa gitmişler. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Şimdi biz ne dedik? Ya kalbimden bunlar çıkıyorsa, bu kötü sözler, pis sözler çıkıyorsa mukaddes zatlara karşı, Allah'a, Resulullah'a, Kabe'ye, ilahir, Kur'an'a, o zaman ben Allah'ın huzurunda niye durayım, değil mi? Konuştuk bunu. Üstadımız bir de bu kapıyı açıyor bize. Hem bununla beraber o çirkin sözler zaten senin kalbinin sözleri değil. O zaman kalbinin sözü olmayan bir şey niye kalbine mal ediyorsun? Kalbimden çıktı diyorsun. Ben de diyorum ki ama kalbimden çıktı. Başka bir yerden çıkmadı ki. Kalbimin sözleridir bunlar. O zaman madem ki sen diyorsun ki kalbinin sözleri değil, bana bunun ispatını yap diyorum. Ve Bediüzzaman ise diyor ki zaten ben müşahede etmediğimi, ispat etmediğimi kitabıma almamışım diyor. Bu da çok mühim. مَا كَتَبْتُ اِلَّا مَا شَهَدْتُ diyor. İspat etmediğim, edemediğim hiçbir şeyi kitabıma almadım. Kaziye-i makbule dediğimiz büyük zatların anlaşılmayan, delilsiz olan ifadeleri Risale-i Nur'da yoktur. Çünkü bu asır bunu gerektiriyor. Eskiden bir alim bir söz söyler. Adam der ki ben bunu anlamadım. Ama derler ki bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri söyledi. O diyorsa doğrudur. Bak bu bir teslimiyettir. Ama bu asır teslimiyeti ve taklidi kırmış, hürmeti kırmış bir asır olduğu için ve buna da biz pozitivizm asrı diyoruz. Yani aklımla ispat etmediğim, aklımla anlamadığım hiçbir meseleyi kabul etmem diyen enaniyetli, gururlu bir asırdayız. Tenkidat-ı ukala asrındayız. Kendisini akıllı zanneden insanların her meseleyi tenkit ettiği bir asırdayız. Öyleyse her insanın aklını doyuracak ilmi, Kur'ani, imani meselelerin izah edilmesi gereken bir asırdayız. Şimdi Bedüzzaman diyor ki hem korkma diyor. O sözler senin kalbinin sözleri değil ki. Allah Allah. Ama kalbinden çıkıyor. Bakın. İspatını yapıyor. Çünkü ispatsız yok. İspatsız oldu mu zaten biz talebesi olduğumuz halde belki tamam deriz ama bir tarafta boşluk kalıyor arkadaşım. Bu asrın özelliği bu. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Peki kalbimizden bu pis sözler çıkıyor mu farz edelim? Evet farz edelim. Benim kalbimden iradeyle bu sözler çıkıyorsa ondan benim müteessir olmamam gerekiyor. Doğru mu? Peki kalp ağlıyor mu bu sözler karşısında? Ağlıyor. Heyecanlanıyor mu? Heyecanlanıyor. Rahatsız oluyor mu? Oluyor. O zaman senin kalbin sözleri değil canım. Düşünün ki bir adam eline bir tane değnek almış. Hem kafasına vuruyor hem de ne olursunuz beni kurtarın diyor. Öyle bir şey olur mu? Adamın kafasına değnek iniyorsa, darbe iniyorsa ve ne olursunuz beni kurtarın diyorsa bu darbeler kendisinden kafasına inmiyor. Başka bir yerden kafasına iniyor da onun için beni kurtarın diyor. Hem eline alacak değneği hem kafasına vuracak hem de beni kurtarın diyecek olmaz. Bir ne zıt bunlar. Şimdi kalpten sözler çıkıyor diye zannediyoruz ama kalp ağlıyor, yalvarıyor, beni kurtarın diyor. Huzurdan kaçıyor, ibadeti terk ediyor. Öyleyse o sözler kalbin sözleri değil. Çünkü kalp ondan müteessirdir, müteessiftir, teessüf ediyor ve tesir altında kalıyor. Rahatsız oluyor, ağlıyor. Delil gördünüz mü? Ya. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Bir soru daha soruyoruz. Peki ey üstad diyoruz. Madem ki kalbim ondan müteessir ve müteessif oluyor. Belli ki bunlar kalbimin sözleri değil anladım. Peki kimin sözleri bunlar? Hırsızı bunların da. Değil mi yani? Ya değneğin sahibini bulalım. Tokmağın sahibini bulalım. Kim kafama indiriyor yani? Bulmasak olur mu? Onu da buldurmazsak yine bir tarafta bir soru işareti kalır. Tamam üstad dedi. Kabul ettim. Fakat. O fakatla buradan gittik mi mesele na tamam olur. Tamamlanmamış olur. Belki. Belki nasıldı? Kesinlikle. İhtimal değil bu. Kesinlikle. Kalbe yakın olan. Kalbe yakın olan. Lümme-i şeytaniden geliyor. Lümme. Şeytani lümme. Şeytanın elinde bir tane mikrofon var. Bu mikrofondan uzanan teller var, kablolar var. Ve bu kablonun her birisinin binlerce, milyonlarca, milyarlarca kablolar, her birisinin ucunda da bir tane hoparlör var. Enteresan bir özellik vermiş Allah ona. Kendisi buradan istediği gibi, istediği kalple konuşuyor. Her bir kalbin yanında Allah imtihan sırrı için lümme koymuş, şeytani lümme, şeytani hoparlör, kendi elindeki o mikrofonla o kalbimizde konuşuyor, bağırıyor, bir şeyler fısıldıyor, vesvese veriyor, şüphe veriyor, bizimle adeta oynamaya çalışıyor. Bazıları aldanıyor, bazıları aldanmıyor. Niye? İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Kayda buydu değil mi? Ve şu anda hırsızı keşfettik mi? Keşfettik. değneğin, tokmağın sahibini keşfettik mi? Keşfettik. O zaman kalbimize gelecek herhangi bir pis ifadeye, pis bir söze, yanlış bir manaya nasıl bakacağız? Bunlar benim kalbimin sözleri değil. Çünkü kalbim ondan müteessir oldu, müteessif oldu. Peki kimden? Kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Elhamdülillah. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki alim-i mürşid koyun gibi olmalı. Kuş gibi olmamalı. Koyun kuş ne alaka? Koyun yavrusuna musaffa, safi, besleyici bir süt veriyor. Gıda veriyor. Kuş yavrusuna kusmuk veriyor. Kay. Getirdiği şeyi yavrusu öğütmek zorunda fukara. Ama koyun öyle değil. Koyun gider 100 tane, 1000 tane farklı farklı şeylerden yer. Vücudundan Allah'ın izniyle güzel bir şekilde süzer. Ondan sonra bembeyaz, safi, mugaddi, besleyici bir süte inkılap ettirir Allah'ın izniyle. Yavrusuna da öylece verir. Yavrusu zorlanmadan alır. Bünyesine kazandırır. Bediüzzaman Hazretleri 90 cilt eseri ezberlemiştim diyor. Her gün birkaç saat çalışmak suretiyle 3 ay bunları hafızamdan tekrar ediyordum. Daha sonra diyor bunları basamak yaptım. Kur'an'a çıktım. Baktım ki her bir ayeti Kur'an kainatı ihata etmiş. Her bir ayeti Kur'an bütün hastalıklarımızı ihata etmiş arkadaşlar. Buna çıktın mı hastalıklardan azade olursun ya. İşte vesvese de bir hastalıktır. Bir problemdir. Allah bir hikmete binaen bize arız kılıyor. Ama biz de bundan kurtulmayı, kendimizi tasaffi ettirmeyi bileceğiz ki terakki edelim. Altında kaldık mı perişan oluruz.
Vesvesenin sebebi nedir hocam?
Abi en son bahis o. Siz özellikle son derse bakacağım burada mısınız değil misiniz diye. Şöyle.
Sorayım, şeytan camiye girer mi? Çünkü genelde ibadet orada yapıyoruz.
Şeytan arkadaşlar, bugün bir arkadaşımız güzel bir ifade kullandı. Hacca giden bazı arkadaşlarımız dövüşmüşler. Hacca giden bazı arkadaşlarımız dövüşmüşler. Birisi demiş ki arkadaşlar, sizin Türkiye'de şeytanın tecessümü sinek gibidir. Burada deve gibidir. Dolayısıyla siz burada biraz daha dikkat edin. Türkiye'de sinek kadar şeytana dikkat ediyor, ona göre tedbir almaya çalışıyorsanız, burada en az deve kadar tedbir almanız gerekiyor. Dolayısıyla Kabe'ye giren herhalde mescide hayli hayli girer. Burada hocalarımız var, daha iyi bilirler. Ben mescitte, camide gıybet eden adamları gördüm. Orada şeytan olmazsanız gıybetsin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam en zor imtihanı kazandığı vakitte peygamber olmasına rağmen innen nefse la emmeretun bissu illa ma rahime rabbi diyorsa, hem imtihanı kazanmış, en şiddet imtihanı, hem de peygamber masum, insanın nefsi her türlü kötülüğü ister, Allah'ın rahmeti olduğu takdirde insan kurtulur diyorsa, biz kendimize biraz daha şekil düzen verme ihtiyacı bundan dolayı hissetmemiz gerekiyor. Allah hepimizi muavize etsin. Nefis. Ade aduvuke nefsukillete beyne cembeyk. Senin en zararlı düşmanın içindeki nefsindir. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı tevehhüm-ü zarardır. Vesvese ne zaman zararlıdır? Onu zararlı tevehhüm ettiğin vakit, bundan dolayı huzurdan kaçtığın vakit zararlıdır. Yoksa vesvesenin kendisi zararlı değil. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Yani şeytan devamlı bize bir şeyler gönderecek. Ama biz dinlemeyeceğiz. Şeytan konuşacak, biz dinlemeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bizim şarklı bir kardeşimiz Kürtçe biliyor, Türkçeyi az bir şey biliyor. Çocuğuyla ineğini kaybetmiş adam. Tabii dağlarda arıyor. Bir yerde de bulamıyor. Hem çocuğu hem ineği. Türkçeyi de fazla bilmiyor, Kürtçe konuşuyor. Şimdi arıyor, arıyor, arıyor, bulamayınca gitmiş bakmış köprünün başında 2 tane, 3 tane adam. Gitmiş fukara kendi lehçesiyle konuşuyor. Demiş ki burada bir inek ile bir çocuk gelsin geçsin. Gelip geçti mi diye soruyor. Onlar demişler ki gelsin geçsin. Hoş bizim babamızın malı değil. Buradan bir inek ile bir çocuk gelsin geçsin. Gelsin geçsin. Kalbimizin yanındaki lümbey şeytaniye bir köprü gibi olsun. Buradan şeytanın vesveseleri gelsin geçsin mi? Gelsin geçsin. Onlara takılmadıkça bize zararı yok. Takıldığın vakit, ehemmiyet verdiğin vakit, kalbinin malıdır diye gördüğün vakit, zannettiğin vakit, huzurdan kaçtığın vakit, işte o zaman gelip geçmesin. Ama o yoluna yine devam edecek. İşte o şey yapacak. Aynen öyle. Allah razı olsun. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Şeytanın işi. Kendi kalbimize mal ediyoruz. Onun sözünü, şeytanın sözünü ondan zanneder, kalbinden zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği budur. Şeytanın sözünü kendi kalbinin sözü. Şeytanın malını kendi kalbin malı zanneder. Şeytana aldanır, huzurdan kaçar. Zaten şeytanın da istediği